Hidayet 48. Her asırda bir müceddit gelecektir. Bunu haber veren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu dillerinden düşürmedikleri Said-i Nursi değildir arkadaşlar. Said-i Nursi değildir. Yani bu ifadeleri en fazla kullanan insanlar nurculardır ve bunu da Said-i Nursi için kullanırlar. Öyle mi Mehmet'im? Sen de çok duydun mu? Sen de nurculuktan transfer eden olan bir arkadaş olarak bunu çok duymuşsundur. Öyle mi? Said-i Nursi hakkında bunu söylerler. Hayır, Fethullah Hoca için değil. Said-i Nursi hakkında bunu söylerler. Asrın müceddidi diye bunu söylerler. Bu çok yanlış bir ifadedir. Said-i Nursi, tabi bunu Kur'an'ı ve sünneti hakkıyla bilen insanlar anlayabilirler. Said-i Nursi ilim ehli bir insan değil arkadaşlar. Yani bu adam ilim ehli bir insan değil. Bu adamın risalelerini eğer okursanız, Kur'an'ı sünneti baz alarak risalelere eğer bakarsanız, bu adamın ilimden, irfandan bir haber olduğunu görürsünüz. Gayri İslami ilimler dolu. Risalelerin ilhamda yazıldığından bahseder. Gayb'den haber vermeye çalışır. Gelecekle ilgili yorumlar yapar. Bunlar Kur'an'a sünnete vukufiyeti olan bir insanın söyleyeceği sözler değildir. Bununla beraber hadis hususunda fazla bir malumatı kesinlikle yoktur. Çünkü risalelerinin içerisinde bayağı uydurma sözler var. Aleyküm selam. Risalelerinin içerisinde bayağı uydurma sözler vardır. Mesela hiç senedi sebedi olmayan, bakıyorsunuz ki efendim işte sen olmasaydın sen, ben bu alemi yaratmazdım. Yani bir hadisi kutsi olarak bunu gündeme getiriyorlar. Bunu anlatıyorlar risalelerinde. Halbuki bu tevhidin temel taşlarına terstir. Yani sen olmasaydın ey Muhammed ben bu alemi yaratmazdım. Yani bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi kutsi olarak söylediğini, hatta inanır mısınız benim Kayseri ortamında Mehmetçiğim gittiğim bir yerde buna ayeti celile diyen insanlar bile çıktı, biliyor musun? Hocam dediler bu ayettir dediler. Yani hadis demiş olsaydı, yani belki uydurma bir sözdür falan bu şekilde bir şeyler anlatırdık ama hadis deyince inan şaşırdım kaldım ve bununla beraber bu sözü söylemeden önce bu insan senede karılı kocalı 2500 tane talebe mezun ettiklerinden bahsediyor. Bir medresedeymişler bunlar. Ve düşündüm, eğer kendiniz gibi 1500-2500 tane adam mezun ediyorsanız vallahi bizim işimiz var. Bizim anamız ağladı vallahi. Yani sen olmasaydın sen, ben bu alemi yaratmazdım sözünün Kur'an'dan bir ayet olduğunu söyleyen insanın veya insanların senede 2500 tane adam yetiştirmesi ne anlama gelir he Mehmet? Yani din adına bu cemiyetin bozulması, akidesinin alt üst olması demektir ya. Yani bu... Şimdi bu ayetle onun hiçbir alakası yoktur. Bu zikir geçen ayettir. Yani biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Şimdi bunu söyle. Bunu söyle. Elbette ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gelmiştir. Peki ne demek alemlere rahmet olarak gelmesi? Şimdi Allah'ın bir rahmetinin tecellisidir. Biz Resul göndermeden azap edici değilizdir. Öyle mi? Yani Allahu Azze ve Celle kulları cehalet içerisinde yüzerken, öyle mi? Onlara ne yaptı? Merhamet etti. Rahmet etti. Uyarmadan azap etmedi. Onları cennete girecek güzel mesajlarla uyardı, öyle mi? Resul vasıtasıyla. Resul'ün rahmet oluşu bu anlamdadır. Resul'ün rahmet oluşu bu anlamdadır. Değilse Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şahsi olarak kesinlikle ne onun hürmetiyle ne onun hatırıyla Allah'tan bir şey istenmez. Allah onun hürmetine, onun hatırına da bir şey yaratmaz. Savaşın birisinde düşmanlar tarafından kafası yarılan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ifadeleri kullanıyor. nebilerinin başını yaran bir kavim, bir toplum asla felaha ermez. Rabbimiz hemen ayet indiriyor. Onların felaha erip ermemeleri senin işin değil diyor. Allah onları ya bağışlar ya da azap eder. Sen tebliğ et geç. Yani senin başın yaralandı diye, öyle mi? Sana eziyet edildi diye, öyle mi? Bir kavim helak asla. Yani burada gördüğünüz gibi Allahu Azze ve Celle Nebinin yani sallallahu aleyhi ve sellemin bu anlamda hiç kimsenin üzerinde bir şeyinin olmadığını. O bir tebliğcidir. Aleyküm selam kardeşim. O bir davetçidir. Öyle mi? Sen sevdiklerine hidayet veremezsin. Bu ayet ne anlama geliyor? Bu ayet hangi anlama gelir kardeşim? Ne anlamamız lazım bu ayeti celleden? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için bu kainat yaratıldı ise, öyle mi? Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği bir insana Allah hidayet vermiyor? Bunun anlamı nedir? Yani neden sevdiğine hidayet vermiyor Allah Azze ve Celle? Madem ki bu kainat onun için yaratıldı. Ya, yani hidayet hususunda onun bir yetkisi yoktur. Sadece davetçidir. Aleykümselam kardeşim, hoş geldiniz, iyi akşamlar. Bununla beraber ey kızım Fatıma, babam peygamberdir diye güvenmeyesin ifadeleri ne anlama gelir? Babam peygamberdir diye güvenmeyesin. Bugün sülalelerinden bir tane şeyh çıktı mı bunların hepsi de cennete girecek. Öyle anlatılmıyor mu? Bu şekilde insanlara lanse edilmiyor mu efendim? Ne yazık ki ediliyor. Ama bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ey kızım Fatıma, babam peygamberdir diye güvenmeyesin diyor. Görevlerini yerine getir. Ama dünya malından iste vereyim. Yani bana o ait olan malımdan iste vereyim. Ama babam peygamberdir, bana torpil yapılır. Öyle mi? Bu yoktur yani. Şimdi bakınız bunların hepsi bu alemin Muhammed Mustafa'nın hatırı için onun yüzü suyu hürmetine yaratıldı anlamını, sözünü, anlayışını tepeden tırnağa ne yapıyor? İptal ediyor. Allah korusun, hiç böyle bir şey olur mu arkadaşım ya? Çok saçma bir şeydir bakınız. Hatta yine hatırlarsanız, annemin kabrini ziyaret ettim. Hatta sahabe anlatıyor, daha geniş şekliyle olan hadisi alayım ele. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün annesinin kabrini ziyaret etti diyor. Ağladı ve bizi de ağlattı diyor. Ağladı ve bizi de ağlattı diyor. Ve neden ağladığını sorduklarında annem için istiğfarda bulundum. Benden bu kabul edilmedi. Ama bana denildi ki annenin kabrini ziyaret edebilirsin. Ama istiğfar yoktur. Neden istiğfar yoktur? Peki neden istiğfar yoktur? Sair derslerimizle alakalı anlatılan şeyler hatırınıza geldi mi? Neden istiğfar yoktur? Yani annesi ile alakalı istiğfar, onun bağışlanmasını dilemesi neden reddedildi? Bunu söyleyecek var mı bir kimse? Ayet-i Celle'de ne diyordu? Kafir ve müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra hiçbir peygambere ve hiçbir mümine onlar ile alakalı tövbede, istiğfarda bulunmak yakışmaz diyor. Öyle mi efendim? Bitti bakınız. Demek ki annesi küfür üzere gitmiştir. Zaten ehli sünnetin bu anlamda bir problemi yok. Bitireyim inşallah. Acele yok. Buradayız efendim. Anlaşıldı değil mi burası? Babası ile alakalı efendime söyleyeyim. Babası ile alakalı hadisi şerifi hatırlayan var mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geliyor efendim. Babam nerede diyor ya Resulallah diyor. Babam nerede diyor. Baban ateşte diyor. Baban ateşte diyor. Adam üzgün bir şekilde giderken tekrar çağırıyor, senin baban da benim babam da ateşte diyor. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babası ateşte. Bunu söyleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hani oraya geleceğim inşallah. Hani bu kainat Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmetine yaratılmıştı? Ya bu batıl bir söz. Yani bunun Kur'an'dan, sünnetten asla bir delili yok. Bu tevhidin temel taşlarına tersidir. Hiçbir şey olur mu arkadaşım ya? Yani ben böyle bir inancın yanlış olduğunu, bu gibi şeylerin terk edilmesi için bunları anlatıyorum. Değilse ben kısaca kestirme olarak nerede geçiyor arkadaşım bu? Ben bu alemi Muhammed Mustafa'nın hatırı için yarattım. Nerede geçiyor bu? Ey ne delil? Delilin yoksa konuşma diyeceksin. Ama bizim gayemiz insanların batıl yolda olduklarını sadece yüzlerine vurmak değil. Bu batıldan nasıl çevirebiliriz onları? Yani yanlış olan bu fikirlerinden bunları nasıl döndürebiliriz? Öyle mi arkadaşım? Biz bunlara yardımcı olmak istiyoruz. Bunlara yardımcı olmak istiyoruz. Onun için böyle bir delil olmadığı gibi benim anlattığım bu gerçekler, hadisler, ayetler böyle bir şeyin kesinlikle doğru olmadığını söylüyor. Baban da ateşte, babam da ateşte diyor. Yani peygamberin kimseye fayda ve zarar verme gücü yoktu. Peygamber gaybı bilmiyordu. Peygamber efendime söyleyeyim, torpille anasını babasını efendime söyleyeyim, cennete sokacak bir insan değildir. Sevdiklerine hidayet dağıtan bir insan değildir. Allah'ın hazineleri yanında olup da istediği gibi tasarruf sahibi bir kimse değildi o insan. Bunlar güzel anlaşılması da. Vallahi bunlar anlaşılmaz ise tevhidi anlayamazsınız. Şimdi bu yönlü hadisleri bir bakıyorsunuz ki rahatlıkla inkar edebiliyorlar. Niye rahatlıkla inkar ediyorlar? Şimdi cahilliklerinden dolayı. Ve şöyle düşünüyorlar, yani bir peygamberin anne ve babası nasıl kafir olarak gider? E peki bu sefer alıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i ele, İbrahim Aleyhisselam'ın babasının durumu neydi? İbrahim Aleyhisselam'ın babasının durumu neydi? Kafir olarak gitti mi? Bakın tevhid dininin atası olan İbrahim Aleyhisselam, babası kafir olarak gidiyor. Ha, demek ki bir peygamberin anası olmak, babası olmak insanın paçasını kurtarmaz efendim. Paçasını kurtarmaz. Babası peygamberdi, Lut'un oğlu kafir olarak gitti. Karısı kafir olarak gitti. İbrahim'in babası kafir olarak gitti. Öyle mi? Nuh'un oğlu, ondan bahsettik zaten, kafir olarak gitti. Ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelince neden hemen duraklıyoruz biz? Yani niye burada duraklıyoruz? Neden peygamberimiz hakkında verilen mesajlara neden uymuyoruz? İşte bura güzel anlaşılması lazım. Hanif dini vardı. Hanif dininin atası İbrahim Aleyhisselam'dı. Öyle mi? Hanif dininin atası olan İbrahim Aleyhisselam bile babasının kafirliğine mani olabilmiş mi? Babasını kurtarabilmiş mi? Kurtaramamış. Peki bununla neyi anlatmak istiyoruz o zaman? Yani siz şimdi Allahu Azze ve Celle'nin adaletten ayrılıp adil davranmayıp da peygamberin hatırı için, hürmeti için kendisine şirk koşan babasını, anasını cennete koyacağını mı zannediyorsunuz? Yani Allah'ın adaletine bu sığar mı? Mış değil. Kimden öğreneceğiz bunu? Ha, şimdi bakınız, bizler değerli arkadaşlarım, yani şu keşmekeşliğin içerisinde, şu karışıklığın içerisinde, din adına Müslümanların paramparça olduğu şu dönemde meselelerimizi Kur'an'la sünnette halletme mecburiyetindeyiz. Yani delillendirme mecburiyetindeyiz. Falan siyerde böyle yazıyor, filan kitapta böyle deniliyor, falan cemaat kalabalık, onlardan şunu duyduk veya televizyon ekranında, radyo mikrofonlarında şunu duyduk. Bunların hiçbirisi bizi bağlayıcı sözler, ifadeler değildir kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında davanızda sadık iseniz delil getirin diyor. Yani bize delil lazım. Biz delille hareket etmeliyiz. Ey Muhammed, sen onlara söyle, bu anlattıklarınıza dair bize gösterebileceğiniz bir bilgi, bir ilim var mı? Eğer buna dair bir bilgi gösteremezseniz siz sadece zanna tabi oluyorsunuz, dolayısıyla sadece saçmalıyorsunuz. Yani bir insanın öne sürebileceği bir delili olmadığı sürece sadece saçmalar. Tahmini, farazi, zanna dayalı sözler konuşur ve bunlar saçmalıktan başka bir şey değildir. Bu dindir kardeşim. Kendi hakkımızda bile, birbirimiz hakkında bile konuşlanan lafların ispatını isteriz. Arkadaşım, ben o sözü nerede söyledim? Onu ben nerede dedim? Yemin et bakayım. Veya şahit getir bakayım. Kendi aramızda bile buna önem verirken, öyle mi? Allah adına söylenen bir sözün nasıl ispatını yapamayız? Allah'ın söylemediği bir sözü Allah söyledi dersek, Resulullah'ın söylemediği bir sözü Resulullah söyledi dersek, bu Allah'a, Resulüne iftira olmaz mı? Olur ve neticede de Rabbimizin kerim kitabında buyurduğu gibi Allah'a iftira edenler asla felah bulmazlar. Asla felah bulmazlar. Sen bu söze payanda olarak haşa Allah'ı seç, Resul'ü seç, ondan sonra da bu kainat Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmetine yaratıldı de ve bu söze dayanarak da Allah'a ortak koş, şirk koş. Allahu Ekber. Korkunç bir arıza efendim. Korkunç bir arıza. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle Allahu Azze ve Celle ehli kitabı uyarıyor. Hatırlarsanız Nisa suresi 171'de, ey ehli kitap, dininizde aşırılığa gitmeyin. Ve Allah'a karşı hak olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa sadece Allah'ın Resulüdür. Hatırladınız mı bu ayeti celleyi? Ey ehli kitap! Bu hususi olarak Yahudi ve Hristiyanlara, umumen kendilerine kitap inen herkese hitap ediyor. Ey kendilerine gökten, semadan kitap inenler, ben de inanıyorum diyenler, dininizde aşırılığa gitmeyin, Allah'a karşı hak olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa sadece Allah'ın Resulüdür. Bize yönelik ifade ise Muhammed Mustafa sadece Allah'ın kulu ve Resulüdür. Onun ortağı değildir. Kainat Muhammed'in nurundan yaratılmıştır. Açın tasavvuf kitaplarında bu zırva sözleri görürsünüz efendim. Öyle mi? Allahu Azze ve Celle uyarıyor bakınız. Dininizde aşırılığa gitmeyin diyor. Bu dinde aşırılık olmayacaktır. Bakınız yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde, ey insanlar, dinde aşırılığa gitmekten sakınınız. Çünkü sizden öncekileri bu aşırılık helak etmiştir. Dikkat ediniz, dininizde aşırılığa gitmeyiniz. Ne demek dinde aşırılığa gitmek arkadaşım? Dinde aşırılığa gitmek sadece bid'atle olsa, yani bid'at ile yetinilirse iyi. Dinde öyle aşırı gidilmiş ki Allah'a ortak koşulmuş, Allah'a küfür edilmiş. Söylenmeyen sözler söylenmiştir. Anlaşıldı mı burası efendim? Ya işte dedik ya biz, yani bunların üzerinde yorum yaparsak, yorum yapılırsa herkes bir şeyler söyler. Yani bundan kasıt şuydu da, bundan kasıt şuydu da. Adam şimdi uydurmuş bir söz. İhtilafı ümmetir rahme. Ümmetimin ihtilafı rahmettir diyor. Sen bu adamdan delil istiyorsun. Adam diyor ki, ya diyor, sen bunu inkar etme diyor. Bununla kasıt şudur. Bundan kasıt aslında bir rahmet olarak, işte efendim bir bahçenin çeşitli gülleridir, şudur budur. Bu tip yorumlara girmeden önce, hoş geldin Levent abi. Bu tip yorumlara gitmeden önce bu hadis nerede? Bunu peygamber nerede söylemiş? Bu hadis nerede? Sahih mi bu? Bizim için önemli olan bu. Hadis sahih olur, ondan sonra onun üzerinde konuşursun. Ondan sonra o hadisi anlamak için, öyle mi? Diğer hadislerle onu anlamak için uğraşırsın. Ama ortada böyle bir şey yoksa, yani sen buradaki sözden kasıt budur, şudur demene hiç gerek yoktur. Yani buna hakkın yoktur. Bu kainatın Muhammed Mustafa'nın hatırı için yaratıldığına dair delil ister. Kim söylüyor bunu? böyle bir söz olmadığı gibi bahsi edilen bu ayetler, hadisler bu sözün batıl olduğunu gösteriyor kardeşim. Batıl olduğunu gösteriyor. Anlaşıldı mı efendim? Yine inspektör şey var herhalde, arıza var. Gelen düşüyor. Gelen düşüyor. Serkan'ım buyur. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem men kezebe aleyye muteammiden felyetebevve makadahu minen nari. Kim benim söylemediğim bir sözü bana isnat ederse cehennemdeki oturacağı yere hazırlansın. Ya ne cesaret arkadaşım ya. Yani elimizde delil yokken nasıl bunu Allah söyledi, bunu Resulü söyledi diyebiliriz? Bu ne cesaret? Yani insan düşünmesi gerekir. Evet, özelimizden yazan arkadaşımız, Allah azabınızı şedid etsin, Allah'tan korkun, bu beni Ümeyye hadislerini bırakın, bu anlatını tamamen küfürdür Allah. Bak buyur, bir cins insan daha gelmiş buradan, sana lanet ediyor. Sen akıllı bir insan olsaydın bu tip sözleri kullanmazdın. Allah seni ıslah etsin. Sen lanet et, biz de sana dua ederim. Allah seni ıslah etsin. Çünkü benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, ben lanetçi bir peygamber değilim. Ben lanet etmek için gönderilmedim. Ben rahmet peygamberiyim. Öyle mi? Gelmiş benim özelime yazıyor. Diyor ki Allah size lanet etsin diyor. Ya bunlar insan mı? Ormandan kaçmış birer hayvan mı, hiç belli değil, biliyor musunuz? Allah sana hidayet versin diyeyim. Kapıyı aç oğlum, bakın kim geldi. Neyse. Tabii Allah onu ıslah etsin diyelim. Özelime yazmış. Efendim, ara sıra da monitöre bakalım da bizi arkadaşlarımızı kızdırmayalım. Aleykümselam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cemaat olun derken bizler nasıl cemaat olacağız? Bu kadar ayrılık varken tek bir cemaat olabilir mi? Yani bir kişi cemaat olabilir mi? Bir kişi cemaat olabilir mi arkadaşım? Cemaat kelime anlamıyla cem olma, yan yana gelme demektir. Yani bir kişi kimle yan yana geliyor? Nefsiyle mi yan yana geliyor? Şimdi bakınız değerli arkadaşlarım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hatırlarsanız sürekli dile getirdiğimiz bir hadisi şerifleri var. Hasan'ım hoş geldin. Yahudilerden bahsediyor, paramparça olduklarını, bir taifesinin kurtulacağını söylüyor. Hristiyanlardan bahsediyor, 72 taifeye bölündüklerinden. Bunlardan da bir taifenin kurtulacağını, gerisinin cehennemlik olduğunu. Allah'a yemin ederim ki benim ümmetim de paramparça olacak. Yani 73, 70 Arapçada çok anlamındadır değerli arkadaş. Öyle yoksa değil, 1, 2, 3, 4, 5, 71, 72, 73 anlamında değildir. Benim ümmetim de kendilerinden önceki bu ümmetlerden daha fazla bölünecektir. Paramparça olacaklardır. Aleykümselam. İçlerinden bir taife kurtulacak, gerisi ateştedir diyor. Şimdi burada değerli kardeşlerim, ümmeti ifadesi çok önemlidir. Yani benim ümmetim. Benim ümmetim. Ben de Muhammed ümmetindenim diyenler. Ben de Muhammed Mustafa'nın peşinde gidiyorum diyenler. Dilleriyle bunu söyleyenler. Ben de Müslümanım diyenler. Paramparça olacaktır. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir taifenin kurtulacağından bahsediyor. Sahabenin ödü çatlıyor, korkuyor. Bizim gibi hemen ya Resulullah şu bu dalalet fırkalarını bize teker teker teker sayar mısın demiyor. Hemen kurtulan taifeyi soruyor. Menhum. Kurtulan o taife kim ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rivayetinin birisinde ma'ana aleyhi ve ashabi. Benim ve ashabımın yolu üzere yürüyenlerdir. Diğer bir rivayeti hatırlayanınız var mı? Huve cema'a. Hasan'ın dediği gibi. O cemaattir diyor. Bunu yan yana getirdiğimiz zaman, ki birbirine zıt değildir. Yan yana getirdiğiniz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki benim ve ashabımın yolu üzerin yan yana gelenlerdir. Benim ve ashabımın yürüdüğü bu yolda cemaatleşenlerdir. Aleykümselam kardeşim. Benim ve ashabımın yürüdüğü bu yolda cemaatleşenlerdir. Yani kurtulacak taife hadisin birisinde cemaat diyor. Cemaat. Aleykümselam. Peki cemaat derken kelime anlamıyla kellelerin yan yana gelmesi mi anlaşılıyor? Cemaat denildiği zaman İslam'da ehli sünnet vel cemaatın anlayışında delillere dayalı olarak her şeyden önce itikadi bir birlik ve beraberliğin adıdır. İtikaden yan yana gelmektir. Yani ben Hasan'la, Mehmet'le, Kemal abiyle, falanla, filanla, nerede olursalar olsunlar aynı itikadı paylaşan bir insan isem, aynı cemaatin müntesibiyimdir. Aynı cemaatin müntesibi insanızdır. Cemaat öncelikle budur kardeşler. Cemaat öncelikle budur. Ehli sünnet ve cemaat. Öncelikle itikadi bir birlik ve beraberlik. Şimdi insanlar bazı hususları anlayamadıklarından dolayı hissi ve nefsi ifadelerle ya cemaatten bahsediyorsunuz, birlik ve beraberlikten bahsediyorsunuz. Aleyküm selam. Hemen oturun efendim. Hemen oturuyorsunuz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ders başladı mı tokalaşmanıza bile gerek yoktur. Hemen çöküyorsunuz. Bu konuda da hadis var biliyor musunuz? Oturun diyor hemen kapının dibine oturuyor. Dışarıda bile oturuyor. Abdullah İbni Mesud muydu hatırlarsanız? Evet. Allah iştiyakını artırsın diyor. Evet. Bu konudaki cemaat anlayışı değerli arkadaşlarım, bu konudaki cemaat anlayışı her şeyden önce itikadi bir birlik ve beraberliktir. Aynı itikada sahip olduğumuz sürece birisi Avrupa'daymış, biri Almanya'daymış, biri Belçika'daymış, biri Hollanda'daymış, biri Amerika'da, biri Suud'da, Pakistan, Afganistan, hiç önemli değildir. Özellikle ve öncelikle aynı itikada sahip olan insanlar aynı cemaatin müntesipleridirler. Aynı cemaatin müntesibi fertlerdir bunlar. İslam'daki cemaat anlayışı budur. Bunu kafanıza güzelce yazmanız lazım. Ben şimdi Hasan'la aramızda bir problem oldu, küstük, işte gelmedi veya efendime söyleyeyim biraz uzak duruyor falan. Böyle bazı cahil insanların dile getirdiği gibi cemaatten ayrıldı, dinden çıktı, kafir oldu, şudur budur. Hayır. Burada hadis-i şerifte bahsedilen cemaatten ayrılan cehenneme ayrılır, ateşe ayrılır hadis-i şerifi, İtikadi bir birlik ve beraberlik içerisindeyken buradan ayrılan cehenneme ayrılır. Bu itikadı terk eden cehenneme ayrılır. Anlaşılıyor değil mi? Yoksa benim hissi nefsi hareketlerimden dolayı ben yan çizdim. Gelmedim efendim arkadaşlarımın yanına. Ateşe ayrıldım. Allah Allah. Küstüm, kızdım, hissi nefsi davrandım. Bunun adı cemaatten ayrılmak değildir arkadaş. Veya işte net ortamında bazen bu gibi mevzuları kasti de gündeme getirirler. Hocam cemaatten bahsediyorsunuz ama niye falan o da, niye filan o da? Kitap ve sünneti anlatan arkadaşlarla biz aynı cemaatin müntesipleriyiz ve kardeşiz. Ve kardeşiz kardeşler. Ha bu arada hissi nefsi Müslümanların kendi aralarındaki ufak tefek mevzular, ufak tefek problemler onları birbirinden ayıracak şeyler değildir. Yani hakiki anlamda bahsedilen cemaatten ayıracak bir şey değildir. Biz aynı cemaatin müntesipleriyiz. Birbirlerine ne kadar kızgın olursa olsunlar, sorsunlar hakkında, bu adam hakkında ne dersin? E benim kardeşimdir diyecektir. E niye yan yana gelmiyorsunuz? Ya ben ondan küstüm. Ya bana şöyle dedi. Bana böyle yaptı. Bunu diyecektir kardeşim. Bunun haricinde bir şey söyleyemez. Öyle mi hikmetin? Öncelikle cemaat budur kardeşler. Cemaat budur. Kitap ve sünnet çizgisinde akidesi, ameli öncelikle akidesi bir olan insanlar demektir. Ha bir de ikinci bir cemaat anlayışı derken yani İslam'ın ikinci olarak emretmiş olduğu aynı itikada müntesip olan insanların beraberce hareketlerinden bahseder. Cemaatçe yaşamalarından bahseder. Madem ki aynı itikada sahipsiniz, aynı inanca sahipsiniz, evet, siz bir cemaatin müntesibi insanlarsınız. Öyleyse ey aynı itikada inanca sahip olan insanlar, yan yana gelin, birbirinize maddi ve manevi yardımcı olun. İkinci olarak da böyle bir emir zikredilir Müslümanlara. Öyle mi? Üç kişi bir mıntıkada olur. İçlerinden birisini kendilerine emir tayin etmezlerse, şeytan onlara musallat olur diyor. Yani yan yana geldiğiniz zaman sizi idare edecek birisi olsun, birbirinize sarılın, birbirinize maddi manevi olarak efendim yardımcı olun, destek olun. Bu anlamda da ikinci bir cemaat olayından bahseder. Şimdi Türkiye ortamında bizim kitap sünnetle amel eden insanlar olarak aynı cemaatin müntesibi insanlar olduğumuzu hiç kimse aklının ucundan çıkarmasın. Bunu hiç kimse aklından çıkarmasın. Biz aynı cemaatin müntesibi insanlarız. Kur'an ve sünnetle amel ediyoruz. Akidemiz bir. İnancımız bir kardeşim. Ameli mevzularda aramızda ufak tefek farklılıklar da olsa. Çünkü birleştiren akide, ayıran da şirktir. Akide yani tevhid, ayıran da onun zıttı şirktir kardeşler. Biz aynı cemaatin müntesipleriyiz. Öyle cahillik yapıp da ufak tefek mevzulardan dolayı rükudan sonra birisi elini bağlıyormuş, birisi bağlamıyormuş. Secdelerde birisi elini kaldırıyormuş, öbürü kaldırmıyormuş. Biz aynı cemaatin müntesibi insanlar olarak bazımızın anladığı bir konu, bazımızın anlayamadığı bir konu arkadaşım. Öyle mi? Bunun adı budur. Bunun farklı bir anlamı yoktur. Aleykümselam, hoş geldiniz. Buyurun. Aleykümselam, aleykümselam. Aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldin. Ört kapımızı efendim. Hoş geldin yaşlı ve ihtiyar adam. Evet. Efendim anlaşıldı mı burası? Cemaat olayı birinci şekliyle böyle anlaşılır. Kitap ve sünnet çizgisinde yan yana gelen, akide hususunda öncelikle yan yana gelen her insan kardeştir ve aynı cemaatin müntesibi fertlerdir. Diğer ameli hususlardaki farklılıklar bizi birbirimizden ayıracak şeyler değildir. Şeytana sakın bu anlamda fırsat asla verilmesin. Gerek net ortamındaki arkadaşlarımız ve gerekse Kayseri ortamındaki arkadaşlarımız. Öyle mi efendim? Biz aynı cemaatin müntesibi insanlarız. Tabi tevhid ehli olduğumuz sürece, tevhid ehli olduğumuz müddetçe sorulan bir soru üzerine son erim. Böyle hararetli bir izah gerekti. Çünkü bazen bu tip şeyler bizi kızdırıyor. Kasıtlı sorular söz konusu oluyor. Efendim siz aynı cemaatin müntesipleriyseniz niye böyle? Vallahi hiç kimse kusura bakmasın. Yani bizden gayri olan insanlar bunu sürekli gündeme getiriyorlar. Hiç kusura bakmasınlar. Bizler aynı cemaatin müntesibi, tevhid ehli kardeşleriz. O kadar. Ama insanız. Öyle mi? İnsanız. Ufak tefek problemler söz konusu olabilir. Bunlar bizi birbirimizden ayıracak şeyler değildir. Zaten ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? İki Müslümandan diyor birisinin işlediği bir hata yüzünden eğer birbirlerinden ayrılmış iseler, bunlar Allah için birbirlerini sevmiyor demektir. Bunlar Allah için birbirlerini sevmiyor demektir. Ya bir hatadan dolayı iki Müslüman birbirinden uzaklaşmaz. İki kimsenin işlediği bir hatadan dolayı eğer bunların arası açılmış ise, birbirlerinden uzak kalıyor iseler, bunlar Allah için birbirlerini seven insanlar değildir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aleykümselam. Ya Allah için nasıl bir sevgi ki böyle pamuk ipliğine bağlı pat diye kopuveriyor? Yani diğer anlamda insanlardan birbirlerini seven, birbirlerine affedersiniz aşık olan, birbirlerini efendim bu anlamda çok sevdiğini söyleyenlerin sevdalarına, sevgilerine baksana ya. İntihar ediyor birbiri için. Öyle mi? Köprüden atlıyor vermediler diye. Senin için dünyayı yakarım diyor. Senin için her şeyi yaparım diyor. Aslında kaliteli bir sevgi ama gayri meşru bir sevgi. Yani sevginin hiç hoş olmayan şeklidir. Düşünün bakınız yani canını verebilecek bir seviyeye, dereceye getiriyor onu. Öyle seviyor. Peki İslam adına bahsedilen bu sevgi yani nasıl bir sevgi ki hemen bir hatadan dolayı aramız bozuluyor. İpler kopuyor. Öyle mi? Bu olabilir mi yani? Bunu düşünmek lazım yani. Evet, var mı başka güzel soruları olan? Şöyle kaliteli sorusu falan olan. Hadi bakayım. Yeni gelenler. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Mehmetciğim, sen köyün imamı ile arandaki problemi boş ver. Soru sor sen. Bak, net ortamında bizi dinliyorlar. Sen soru sor sadece. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beşer olarak hüküm koyucudur, kanun koyucudur, helal ve haram kılıcıdır. Ama kimden izin alarak? Allah'tan izin alarak. Allah ve Resulünün hükmettiğiyle hükmetmeyenler. Yani Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman. Ne demek Allah ve bir de Resulü bir işe hükmettiği zaman? Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla. Ne demek Allah'ın ve bir de Resulünün haram kıldığı ne demek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hüküm koyar. Helal ve haram vaaz eder. Emir vaaz eder. Nehide bulunur. Ama vahiy ile kardeşler. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُحَى Sünnet-i Seniyye'nin vahiy olduğunu boşuna mı biz avaz avaz bağırıyoruz? Kırtlağımız boşuna mı yırtılıyor? Biz Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu kabul etmiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi inisiyatifine dayalı olarak kanun koyabilir mi? Hüküm koyabilir mi? Helal koyabilir mi? Bırak sen şimdi buradaki farz, yasak, helal, haram hususunu, İslam adına nafileleri bile peygamber tarif edemez. Yani şu söz peygamberin kendi sözü değildir. Her kim namazların önünden ve arkasından 12 rekat ratibe kılarsa, farz olan namazların, Allah ona cennette bir ev yapar. Şimdi siz bu sözün Resulullah'ın kendi inisiyatifine dayalı olarak söylediği söz mü zannediyorsunuz? Vahidir kardeşim. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُحَى Onun konuşmaları kendisine ilka edilen vahiyden başka bir şey değildir. Necim suresi. Ondan sonra Ahkaf suresinde bir ayet-i celle var hatırlarsanız. Ben ancak bana vahiy olunana tabi oluyorum. Resulullah'ın din adına tabi olduğu şeyler de vahye dayalıdır. Din eşittir vahye dayalı. Kanunlar manzumesidir. Resul kendiliğinden bir şey söylemiyor. Onun için karşı taraf bununla neyi kastediyor? Güzel anlayın. Resulullah kanun koyamaz derken o imam efendi bunu güzelce konuş. Yani bununla neyi kastediyorsun? Resul tabii ki kendiliğinden kanun koyamaz, hüküm koyamaz. O anlayamamış. Sen veya güzel anlatamamışsın. Eğer bizim söylemediğimiz bir sözü bize isnat ederse o Resul'ün şah damarını koparırız. Ayeti hatırlayan var mı? Kesinlikle. Resul din adına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din adına kesinlikle kendiliğinden bir şey söylemez. Ve söylememiştir. Neticede beşer olarak, yani kitapta, sünnette Allah ve Resulünden bahsettiğince, işte Allah'ın ve Resulünü haram kıldığını haram saymayanlarla, kitabın ve sünnetin anlaşılır. Kitabın ve sünnetin helal kıldığını, haram kıldığını helal saymayan, haram saymayanlarla demektir. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman, bunun anlamı nedir? Kitap ve sünnet bir meselede hükmettiği zamandır. Onun emrine muhalefet edenler, başlarına bir fitne veya elin bir azabın gelmesinden çekinsinler. Resul'ün emrine muhalefet azabı gerektirir. Resul'ün kendi sözü değil ki bu. Yani kendi şahsi, beşeri sözüne muhalefet insana cehennem kazandırmaz. Resulullah'ın din adına söylediği, emrettiği bir şeye karşı gelirseniz cezalandırılırsınız. Değilse yeri geliyor, ne yapıyor? İstişare ediyor sahabesiyle. Sahabeden sormuyorlar mı? Bu senden mi, Allah'tan mı? Öyle mi? Senden mi, Allah'tan mı? Allah'tansa ittiba ediyorlar. Sendense biz böyle yapardık diyor ve Selman'ın sözünü alıyorlar, öyle mi? Evet, siz soru hazırlarken ben de monitöre bir bakayım efendim. Ahmet diye vezir, evet, ne dedin sen? Hikmet, senin PC açık, çocukları dinliyor efendim, evet. Ahmet diye adı geçer efendim. Ondan sonra aşağıda beyin arkadaşımız ne, yani bununla beraber Allah ve Resulü bir iş hükmettiği zaman gerekmiyor. Ayet-i Celle bu arkadaşımızın yazdığı. Hocam onun her sözü vahidir değil mi? Evet, din adına her sözü vahidir Cihan. Hem hatırla o vakit ki o kendisine Allah'ın nimet ve vesvesenin ikramda bulunduğu anımı kendisine sıkı tut. Allah'tan korktu ve nefsine. Evet, bu da Ahzab suresinde bir ayeti celle. Kardeşlerim bana yardımcı olmak açısından yazmışlar. Herhangi bir soru falan göremiyorum burada. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Sayfayı siliyoruz. Soru görmedik burada. Efendim size yöneliyoruz tekrar. Bugün zaten çarşamba. Buradaki arkadaşlarla benim ilgilenmem lazım. Net ortamındakiler de dinlesinler. Evet. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi öncelikle elbette Kur'an-ı Kerim'de onlar eğer tövbe eder, namaz kılar, zekatlarını verirseler sizin din kardeşinizdirler diyorlar. Yanlış yapıyorsalar anlatırız, düzeltirler yanlışını. Elbette ki ben Müslümanım diyen herkesle kardeşiz biz. Kardeşiz. Kardeşlerimiz. Tebliğ etmeden hata yapan, yanlış yapan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Ve bu yanlışları şirk ve küfür de olsa. Adam bilmiyor bunu. Adam bunu şirk koşuyorum diye yapmıyor. Bu şirktir diye yapmıyor bunu. Biz harici değiliz, tekfirci değiliz. Son zamanlar odalarda da arzı endam ettiği şekliyle bizim böyle merhametsizce bir metodumuz, menhecimiz yoktur. Ben Müslümanım diyor mu adam? Namazını, niyazını kılıyor mu? Benim din kardeşimdir o. Varsa hataları güzelce anlatırız. Ne zaman ki anlatmanıza rağmen hala Allah'a ortak koşuyor, Allah'a şirk koşuyor, işte ben ondan beriyim, o benim kardeşim değildir. Ben ondan dünyada da ahirette de beriyim. Bu noktayı ne zamandır gelip gidiyorsun, öğrenmen lazım, yakışıklı. Önce öğreneceğiz. Daha bizim bile bir sürü noksanlarımız var. Öyle mi yakışıklı? Adın neydi senin? Reisciğim, önce güzel öğreneceğiz. Ardından ne yapıyorduk? Öğrendiğimizi güzelce yaşayacağız. Bunun ardından ne yapıyoruz? Öğrendiğimiz doğruları insanlara güzelce anlatıyoruz. Güzelce. Böyle intikamcı bir zihniyetle onların batılını yüzlerine vuralım diye değil. Güzelce anlatacağız. Mehmet gibi gidip köyün imamıyla kavga etmeyeceksin. Güzelce anlatacaksın. Mehmet, senin bulunduğun yer küçücük bir yer. Sen orada kavga edersinse seni kimse dinlemez. Yani biz her şeyimizde İslam'ı sergilememiz gerekir. İslam'ın güzel yönlerini sergilememiz gerekir. Gerçi çirkin yönü yok elhamdülillah da. İslam'ın güzelliklerini sergileme mecburiyetindeyiz. Yani biz kitap sünnetle tanıştıktan sonra annemiz, babamız, çevremiz, akrabamız bize, bizimle alakalı gerçekten bunların davası hoş bir dava. Bakın Mehmet'im nasıl değişti. Hasan'ım nasıl değişti ya. Önceden şöyleydi. Ya sigarayı bile terk etti. Gerçekten bunların yol güzel biri. Bunu dedirtirsin. Kalkıp da ya sen önceden daha iyiydin. Sizin inandığınız din size bunu mu emrediyor? Anaya babaya küfretmeyi mi emrediyor? Ananızı babanızı cehennemle müjdelemeyi mi emrediyor? Korkutmayı mı emrediyor? Azıcık bir şey öğrenen gidip hemen anasının babasının ibigine çöküyor. Güzelce anlatayım derken. Bunları yapıyoruz efendim. Tıraşım bir milyon olsun görelim diyorlar. En güzel soru bu ayetler. Akşam onlarla konuştuk. Gerçek bu zamandadı. Geçtik efendim. Bir abimiz bir arkadaşla tartışmış. Arkadaş ona peygamberin küçük kızlarla evlendiğini söylemiş ve bunu kötü bir dinle anlatmış. Biz de nasıl cevap vereceğimizi bilemedik. Efendime söyleyeyim. Ha, kim, hangi küçük kızla evlenmiş? Ayşe validemizle mi evlenmiş? Onu mu dile getiriyorlar? Bu tip mevzuları dile getiren zavallılar daha küçük kızlarla evleniyor, biliyor musunuz? Hem de meşru bir şekilde değil, biliyor musun? Yanına sekreter olarak alıyor, affedersiniz ırzına geçiyor. Namusunu kirletiyor. Bu tip sözleri konuşanlar daha fazla din düşmanlığı ve ırz düşmanlığı yapıyorlar. Hırz düşmanlığı yapıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizle evlenmiş. Alan razı, veren razı. Ve bir hanımın evlenme hususunda kendisinden beklenen şey akıl, baliğ, öyle mi? Yani akıllı ve bir de büluğ çağına ermesidir. Ayşe validemiz şimdiki hanımlardan daha cüsseli, daha iri yarı. akıllı ve büluğ çağına ermiş. E sana mı soracaktı? Sana mı telefon edecekti evleneyim mi evlenmeyeyim mi diye? Niye Türkeş'le daha küçücük yaşta evlenen kızları görmediniz? Kızı görmediniz. Hı? Bugün milletvekili diye efendim, başbakan diye, şudur diye, budur diye efendim, daha küçük yaştaki insanlarla kırıştıranları görmüyorsunuz hiç. Yaşı küçük birisi peygamberle evlenmiş. Ben kız olsaydım ben de evlenirdim. Beni keşke alsaydı. Ben Resul döneminde öyle yaşım da küçük olsa nefsimi ona hibe ederdim. Çünkü onun yanında ben İslam'ı daha güzel yaşayacağım. Öyle mi? Allahu Ekber. Geliyor kadın, kendi nefsini hibe etmiyor mu? Bana ihtiyacın var mı? Beni alır mısın diyor. Niye sokaklarda, yol kenarlarında efendim bacaklarını affedersiniz, ta kalçalarına kadar sıyırıp da 15 liraya 20 liraya araba bekleyenler, öyle mi olması lazım? Namusuyla, iffetiyle teklif de eder, evlenir de, yaşı büyük de olsa olgun erkekten hoşlanıyor belki. Sana ne? Yani bir şeyin suç olduğunu İslam söyleyecek, Kur'an ve sünnet söyleyecek, beyefendiler söylemeyecek. Bir şeyin suç oluşunu İslam söyleyecek. Suçluyu da deliller çerçevesinde, Kur'an'ın sünnetin delilleri çerçevesinde tespit edeceğiz. Aleykümselam. Şimdi bazı yörelerin insanları, özellikle bayanlardan bahsedecek olur isek, bunlar erken yaşta büluğ çağına eriyorlar. İri yarı ve erken yaşta büluğ çağına eriyor. Ve bu hanım evlenmek istiyor. Kardeşim, artık evlenme çağı bir ihtiyaç. Ya sana mı soracak? Sen mi buna mani olacaksın ki? Hayır, evlenemezsin. Gizliden zina yapacaktır. Anasını dinlemez, babasını dinlemez kardeşim. İslam bir sınır koymuştur. Bir hudut çizmiştir. Sen, ben neciyiz ki? Bir kadının evlenmesi için akıllı ve büluğ çağına ermesi gerekir. Büluğ çağına erdikten sonra, hayır ben biraz daha kendimi yetiştireyim, öğreneyim, şu tipimi bulayım, bu tipimi bulayım diye bekleye de bilir, evlene de bilir, öyle mi? Bir de velisi var yani, velisi de izin veriyorsa, velisiyle anlaşmış ise, karşı tarafı da sevmiş ise, sen kim, ben kimiz Hasan'ım ya, öyle mi arkadaşım ya? Subhanallah ya. Ya bunlar din düşmanları tarafından ortaya atılan şeyler yani. Sizin peygamber olarak kabul ettiğiniz insan sübyancı. Bunu en fazla Avrupalılar söylüyor. Avrupa'da bir tane sağlam kız gösteremezsiniz ya. Kızlık aranmıyor ki artık Avrupa'da. Böyle bir şey yok. Artık o önemli değil. Benim Almanya'dan konuştuğum, sevdiğim, değerli insanlar var. Sevdiğim dostlar var. Onlar bile anlatıyor. Oo hocam diyor. Sen ne diyorsun diyor. Artık öyle bir şey aranmıyor diyor. Niye arasın ki? Hatta şu deniliyor biliyor musunuz? Artık bıkmışlar orada bu gibi şeylerden. Bu anlamda artık nefisler ölmüş. Doruk noktaya çıkmış arkadaşım. Hatta iş tersine dönmüş. Çok çok affedersiniz. Bunları ben söyleme mecburiyetindeyim. Artık kendisini dövdürmeye başlıyor erkekler. Kadından bıkmış. Neticede bu. Anlıyorsunuz değil mi? Yani? Allah ıslah etsin. Allah ıslah etsin. Ya tabii ki yani dinsizlik, Allah korkusunun olmamayışı, maddiyatı efendim olup da dinini hakkıyla yaşayan, dindar insanlara yardım eden, davasının ayakta durması için çırpınan bir sürü zenginler var. Yani para genelde şımartır ama dindar olan bir insanı, samimi, ihlaslı olan insanı şımartmaz fazla. Evet efendim. Efendim alalım sorunuzu. Namaz kılmayan Müslüman mıdır? Efendim, şöyle sorsak daha güzel olur, düzeltelim. İslam'da namazı terk etmenin hükmü nedir? El cevap, İslam'da namazı terk etmenin hükmü şirktir, küfürdür, İslam milletinden çıkıştır, dinsizliktir, imansızlıktır. Delil istemediğiniz kadar. Peki her namaz kılmayanın hükmü bu mudur? İkisini birbirinden tefrik edeceğiz. Çünkü İslam'da meselelerin hükmü ile insanların hükmü birbirinden farklıdır. Davetçilerin dikkatine, orada burada bu gibi mevzuları gündeme getirenlerin dikkatine, bunu kafanıza iyi yazın. İslam'da meselelerin hükmü farklı, insanların hükmü farklıdır. İslam'da namazı terk etmenin hükmü bellidir, şirktir, küfürdür. İnsanların hükmüne gelince, bu adam bundan haberdar mı? Hüccet ikamesi yapmak gerekir. Namazın terkinin şirk ve küfür olduğunu bu toplumda kimden öğrensin o zavallı? Nereden öğrensin? Nereye giderse gitsin? Günahkar olursun kardeşim, değil mi ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsun. Tamam. Papağan da söylese onu bile cennete sokuyorlar. Ashab-ı keyfin kıt birini bile cennete sokuyorlar. Yani adamlarda cahillik, diz boyu, gırtlak boyu diyelim, daha düzgün olur. Şimdi burayı güzel anlamamız lazım. Her namaz kılmayan insan için kafirsin, müşriksin sözü asla İslami bir söz değildir. Bu bir zalimlik olur. Neden? Bu adam senelerce bunu öğrenmiş. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğin zaman Müslümansın. Sen onu güzel bir uslu bile uyarman lazım. Bak kardeşim, kandırılmışız bir zamanlar. Biz de bu gibi şeylere aldanmışız. Kanmışız. İslam'da namazı terk etmenin hükmü farklı anlatılıyor. Al ayetler, al hadisler diyeceksin. Güzelce bunları okuyacaksınız. Anlatacaksınız. Bir anlattın, iki anlattın, ertesi günü yan yana geldin diye ben sana hadisleri vermiştim. Hala kılmıyorsun. Kafirsin sen. Hayır. Anlatacaksın güzel güzel. Ebu Talib'e ölene kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlat. Onun kendisi anlasın. Onun kendisi aynen benim eniştemin dediği gibi, doğru söylüyorum vallahi kayınço. Biz kafiriz diyor. Biraz da Bayburt lehçesiyle vallahi doğru söylüyorsun kayınço, biz kafiriz diyor. Öyle deme enişte, kendine zulmediyorsun, haksızlık ediyorsun. Olur mu lan, kitap verdin, ayet, hadis diyor. Bunu söylüyor. Bak anlamış bu. Bu insan anlamış. Bir insan ayet ve hadisler çerçevesinde namazın terkinin küfür olduğunu anlamış ve hala kılmıyorsa bu adam hakkında da artık ne denilir? Bitti. Ama bu mevzular yeni olmayıp da yeni duyulan mevzular olduğu için sonerim hemen kafirsin, müşriksin, bu ifadeler bize yakışmaz. Yani İslami ifadeler değildir bunlar. Güzelce bir anlatalım. Anlatalım. 1, 2, 3, 5 anlatacağız sürekli. Tabii sırtını sıvazlayacağız. Ya kardeşim, İşte işim vardı, gücüm vardı, çalışmak da ibadetti, şudur budur, kandırılmış zaten toplum. Bunu güzel sırtını sıvadı. İki namazın ceminden bahset. Yani bu yönlü kolaylıklardan bahset. Seferde efendime söyleyeyim, namazların kısaltılmasından bahset. İki namazı cemden bahset. Hayır diyeceksin. Hayır, yeni bir din çıkarmadık. Yani benim bu anlattığım eğer Kur'an ve sünnette yazılıysa, Kur'an ve sünnette yeni olmadığına göre demek ki yeni değilmiş Ahmet'im, Mehmet'im. O desin. O seni kızdıracak ifadeleri kullansın. Sen kızmayacaksın, güzelce anlatacaksın efendim. Peygamberimize de dediler, sonerim yeni bir din mi ihdas ettin? Biz atalarımızdan, dedelerimizden böyle bir şey görmedik. Bu nereden çıktı? Daha iyi ya, işte bak yoldaki işaretler bunlar. Ne güzel. Yoldaki işaretler, yani cennete giden yolun işaretleri bunlar. Soner'im, sana eğer bunu diyorsalar, yeni bir din mi ihdas ettin Soner? Sapıttın mı Soner? Senin deden, baban böyle bir şey demezdi Soner. Bunlar peygambere söylenen sözler. Sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğini mi zannettiniz? Öyle diyor muyum? Yok, yeni bir mezhep kurmuyoruz. Siz peygamberden sonra bir sürü mezhepler kurdunuz. Biz ses çıkarmadık. Biz bir şey demedik. Size yeniden diyoruz ki gelin peygamberin mezhebine hep beraber girelim. Bundan mı rahatsız oluyorsunuz? Ben çoğu kez sırtını sıvazlayarak adama demişimdir, doğru söyle, peygamberin mezhebi mi güzel, Hanefi mezhebi mi? Ya hocam, o da söz mü? Tabii ki peygamberin mezhebi güzel diyor. Cahilce bir soru, cahilce cevap tabii ki. O zaman gelin hep beraber peygamberin mezhebine girelim. Ya diyor, zaten biz ondayız falan filan. Adam anlamıyor, cahil kardeşim. Bunların sırtı sıvazlanıp anlatılması lazım. Ben bunu bilirim kardeşim. Ben becerebilirsem tebliğ yaparım kardeşim. Ben tekfirci değilim. Ben Ben ne ceza vereceğim ne hesap görücüyüm. Ben ceza vericinin huzurunda, hesap görücünün huzurunda işlerin kolaylaşması, bunun da itiraz etmemesi için tebliğciyim, bunu becerebiliyorsam. Sen ben kimiz kardeşim ya? Hariciler bugün hesap kesiyorlar, ceza kesiyorlar, infaz memurları. Sen necisin ya, sana ne? Becerebiliyorsan anlat, becerebiliyorsan insanlara yardımcı ol. Ateşte olduğuna inanıyorsan elinden tut da çıkar. Boğulan bir insan, insana el uzatılır. Kafasına basıp da iyice gitsin boğulsun denmez, öyle mi? Yangından, ateşten adam kurtarılır. Bırak cehennemin dibine yansın denilmez. Tekfirciler bunu yapıyor. Hariciler bunu yapıyorlar. Asla kardeşlerim. Bizim böyle bir şeyimiz yoktur. Biz merhametli olmamız gerekir. Allah'ın bize merhamet etmesini istiyorsak merhametli olmamız lazım. Yerdekilerine merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin. Öyle mi arkadaş? Meyve suyunu sen kime getirdin? Size mi getirdin, bize mi getirdin? Hepimize mi getirdin? Abdurrahman götür onları. Pet bardaklara doldursunlar. Ondan sonra ben şuradan alırım. Kürt getirdiğini yemez içmez derler ama rivayet sahih değil herhalde. Ha pardon, sen Kürt değilsin. Monitörde ne yazmış arkadaşımız? Hocam, bu kadar cemaat ve grup olmasına rağmen neden Müslümanlar hala bu kadar zulüm ve işkence altında inlemekte? Bu ümmet ne yapması lazımdır? Asr-ı saadete o günlere dönsün, bu zulüm ve haksızlıklar oradan kalksın ve ümmet tek bir çatı altına toplansın. Efendim, çok güzel bir soru. Çok mükemmel bir soru. Bu ümmetin, yani Muhammed ümmetinin ensesinden tokatın eksik olmadığı açık bir gerçektir. Bunun sebebi ise, okudum Mehmet, niye bir daha okutturuyorsun bana? Abdurrahman'a baktın dinlemedin. Hadi bakayım yine okuyayım ben. Hocam, bu kadar cemaat ve grup olmasına rağmen, yani Müslümanlar bu kadar kalabalık olmasına rağmen, kalabalık olmamıza rağmen Müslümanım diyenler neden hala enselerinden tokat eksik olmuyor, zulüm işkence altındalar bu Müslümanlar, neden? Güzel bir soru sormuş arkadaşımız, Allah razı olsun. Soru sormak da bir maharettir. Ben inanıyorum ki bu soruyu soran kardeşimiz bunun cevabını da biliyor. Başkaları anlasın diye soruyor. Ben tanımıyorum kendisini. Güzel bir soru. El cevap, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir hadislerinde, öyle bir zaman gelir ki diyor, din düşmanları Müslümanların üzerine bir çanağın üzerine üşüşen, bir yalağın üzerine üşüşen köpekler gibi üşüşürler. Üşüşürler Müslümanların başına. Yani topyekün birlik olup üşüşürler diyor. Oradan hemen soruluyor, deniliyor ki ya Resulallah, o gün bizler azlık mıyız? Yani bizi azınlık gördükleri için mi böyle ensemize çökecekler? Hayır diyor. Bilakis çokluksunuz. Bilakis kalabalıksınız. Ama velakin şu sel suyunun üzerindeki çer çöp gibisiniz diyor. Çer çöp gibisiniz. Allah o zaman düşmanlarınızın kalbinden sizin korkusunu almış. Sizin kalbinize de zehen atmıştır. Zehen. Peki zehen nedir ya Resulallah? Zehen nedir ya Resulallah? Dünyayı çok sevmeniz, ölüm korkusu. Ölümden korkuyor, dünyayı seviyor. Yani dünyaya dalmışsınız, ölümden korkuyorsunuz, Allah yolundaki mücadeleyi terk etmişsiniz. Ben Müslümanım deyip de adınız çok, sayınız kalabalık olsa neye yarar ki diyor. Yani bu aynen sel suyunun üzerindeki çer çöpe benzer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu vahiy ile haber veriyor, vahiy ile. Rabbimiz bunu haber verdiriyor Resulüne. Evet, bugün Müslümanlar sel suyunun üzerindeki çer çöp gibi. Çer çöp gibi kardeşim. Kalite yok. Sayı çok, kalite yok. Adam odaya giriyor, kafasına bir şey takmış, birilerinden bir şey öğrenmiş. Odaya giriyor, bir şey soruyor. Gönlünün rahat olacağı bir cevap alamadığından dolayı siz müşriksiniz diyor, gidiyor. Ah buyur. Sağdan başla yavrum. Sağdan başla. Bırak oraya bakayım. Al lan onu. Alaaddin. Alma bir daha. Selahattin'e bir ders olsun. Aslında bizim Abdurrahman'ın kulağını çekmek lazım. Tabii mi? Abdurrahman kaç yaşında? Şimdi beni yılmayan ne? Bu odanın adı ne efendim? Odanın adı neymiş? Yılmayan dostluklar mı diyor? Yılmayan dostluklar odasından beni davet ediyor. Beni birlik ve beraberliğe davet ediyor işte. O arkadaşımız da orada 4-5 kişi oturuyorlar. Beni birlik ve beraberliğe davet ediyor. İşte biz böyleyiz. Biz böyle Müslümanlarız arkadaşlar işte. Anlaşıldı mı efendim? Yani bizler bugün Müslüman olarak akide hususunda, inanç hususunda, ahlak hususunda, amel hususunda inanır mısınız? Çerçöp gibiyiz. Kalitesiz insanlarız. Kalitesiz Müslümanlarız bizler. Birbirlerini tekfir eden, birbirlerini rahatsız eden, birbirlerini efendime söyleyeyim kınayan, birbirlerini çekemeyen, birbirinin kuyusunu eşen Müslümanlar olmuşuz. Herkes rahatsız oluyor. Ayrılıktan, ihtilaftan, tefrikadan. Herkes Kur'an ve sünnet diyor ama Kur'an ve sünnetin şu noktada yan yana gelin dediği mesajına kimse uymuyor. Madem rahatsızsanız, rahatsız isek gelin bir araya gelelim hadi. Bu iş temennilerle olmaz, hadi pratikte yapılması gerekeni yapalım hadi. Onlara gelin Allah'a ve Resulüne denildiği zaman, yani atalarımızın, dedelerimizin miras bıraktığı dinle hareket etmeyeceğiz. Geleceğiz Allah'a ve Resulüne. Yani Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetine gelelim. Kitaba ve sünnete davet ediyorsun. Adam diyor ki ya sadece kitap ve sünnet olur mu kardeşim diyor. Edile-i şeriyeyi çoğaltıyor. Gelin peygamberin sözüne, peygamberin sözünü şeyhinin sözüyle karşılaştırıyor. Şeyhi daha güzel anlarmış. Peygamberin sözü diskalifiye ediliyor. Şeyhinin anladığı, o öyle anlıyor ondan diyor. Bu mantıkla mı yan yana geleceksiniz siz? Bu metot, bu menheşle mi yan yana geleceksiniz siz? Taassup gösterin, Kur'an'a, sünnete ittiba etmeyin, yan yana geleceksiniz. Olur, yan yana gelemezsiniz efendim. Ama şu da bir gerçek ki arkadaşım, biraz önceki soruyu soran kardeşim, şu da bir gerçek ki, siz hiçbir zaman Müslümanları yan yana getiremeyeceksiniz. Biz hiçbir zaman Müslümanları yan yana getiremeyeceğiz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi, aleyküm selam, Rabbimden üç şey istedim diyor. Bana ikisini verdi, birisini vermedi diyor. Rabbimden ümmetimi toptan helak etmemesini istedim. Kıtlıkla helak etmemesini istedim. Bana bunu verdi diyor. Suda boğmamasını, afetlerle ortadan kaldırmamı, bunu bana verdi diyor. Ya Rabbi, ümmetim birbiriyle uğraşmasın, birbirinin ayağına bağ olmasın. Rabbimden bunu istedim, bunu bana vermedi. Senin ümmetin birbiriyle uğraşa uğraşa bu iş son bulacaktır diyor. Bu ümmeti siz asla yan yana getiremezsiniz kardeşim. Ama bu demek değildir ki birlik ve beraberliğe davet etmeyin. O Allah'ın bilgisi. Siz davet edin ama ben neticeyi biliyorum, gelmeyeceksiniz siz ya. Ben bilmem mi sizi? Gelmeyeceksiniz. O Allah'ın bilgisi ve bize haber veriyor. Ama biz birlik ve beraberliğe davet edeceğiz. Madem ki gelmeyecekler, o zaman niye davet ediyoruz ki demeyeceğiz. Biz davet edeceğiz, o Allah'ın bilgisi. Gelenler en azından sorumluluklarından kurtulacaklardır, öyle mi? Yan yana geleceklerdir, gerisi hesabını Allah'a verecektir. Ama şu bir gerçek ki bu ümmet topyekun yan yana gelmez kardeşlerim. Gelemez kardeşlerim. Gelmezler. Boşuna mı diyor ümmetim 73'e bölünecek? Birisi kurtulacaktır, gerisi cehennemlik olacaktır diyor. Yetmiş üçte bir kurtulma ihtimali vardır. Onların da kim olduğunu siz sonra geldiniz. Daha önce bu soru soruldu, hadisi okumuştuk. Cemaatle alakalı sormuşlardı. ma'ana aleyhi ve ashabı, benim ve ashabımın yolunda gidenlerdir diyor. Eğer sahabenin yolunda gitmek insanı kurtaracak ise, o zaman sahabenin akidesi, aleykümselam, sahabenin akidesi, inancı, ahlakı, ameli örnek alınmalıdır topluluk olarak. Hangi mezheptendi? Diyor ki o zaman mezhep yoktu ki diyor. Yoktuysa bizde de olmayacak. Mevlüt okuyup birbirlerinden para mı alıyordular? Yok, o zaman mevlüt yok, olmayacak. Yani itikat, amel, ahlak oraya gidilecek. Oradan alınacaktır. Madem ki kurtuluş adresi onlar gösteriliyor, öyle mi? Adres belliyse tamam kardeşim. Kıyamet kopana kadar hak bir taife asla zail olmayacaktır. Eksik olmayacaktır. Allah yolunda mücadeleye devam edeceklerdir. Düşmanları da onlara hiçbir şey yapamayacaktır. Bu neyi gösteriyor? Bu gösteriyor ki kıyamete kadar hak bir taife asla eksik olmayacaktır. Öyleyse bize düşen o hak taifeyi arayıp bulmak, onun vasıflarını öğrenip o hak taifeye ilhak etmek. Bunun anlamı budur efendim. Hak taife, herhalde Allah'ın kitabı, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere yürüyenlerdir. Kim olacak ki? İmam Bukhari diyor ki, eğer bunlar ehli hadisteyse bilmem kim ki. Bilemem ki artık kim olabilir ki. Yani peygamberin her anını, yaşadığı her hayattaki alanını kendisine ölçü edinen, örnek edinen, önder edinen insanlardır tabii ki onlar. Kim olacak ki? Hak taife derken önce neyin hak olduğunu ispat etmek lazım. Hakka tabi olan taifedir demek. Hak neydi Hasancığım? El hakku min rabbik. Hak Rabbinizden inendir, gelendir. Demek ki Rabbimizden inenlere tabi olanlar hak yolunda yürüyenler, hakka tabi olanlardır. Cemaat halinde derken tabii ki itikadi bir cemaat. Ta başa dönüyoruz. İtikadi bir cemaat. İtikadi bir birlik beraberlik efendim. İtikadi birlik beraberlik içerisinde olanların ikinci olarak cemaat anlayışları nasıl olmalıdır? Aynı beldedeyseler yan yana gelecekler. Sırt sırta verecekler. Öyle mi? Birbirlerine maddi manevi yardımcı olacaklardır. Kaynaşacaklardır birbirleriyle. Ama buna rağmen cahiller, hissi nefsi hareketleri var. Yan yana gelemiyorlar veya ara sıra geliyorlar. Bu onların aynı cemaatin müntesipleri olmadığı anlamına gelmez. Anlaşıldı mı efendim? Bu onların cahillikleridir denilebilir. Yeter ki itikadi bir birlik ve beraberlik olsun. Şu tertemiz arkadaşımız ne yapıyor? Odayı mı tertemiz etmek istiyor? İniyor, çıkıyor. Kapının menteşelerini bozdun. Allah iyiliğini versin senin ya. Odanın kapısının menteşelerini bozdun ya. Tabi her odanın şimdi yani basiretli Müslümanlar Mehdi'yi bekledikleri gibi asr-ı saadette Muhammed Mustafa'yı da bekleyenler vardı. Şimdi bütün cemaatlerin şu an var, bazı cemaatler sapık cemaatler hariç, bütün cemaatlerin Mehdi hususunda bir malumatı var, bilgisi var. Yani Mehdi gelecek. Bu Şia'da bile var. Ama herkesin kafasına göre bir Mehdi anlayışı var. Nurcular Mehdi'yi ne diye beklesin ki? Mehdi Said-i Nursi. Süleyman Efendi Mehdi, Atatürk Deccal. Adamlar peşinen bunları kabullenmişler yani. Şimdi bunlar böyle bir şey beklemiyorlar. Böyle bir şey beklemiyorlar. Efendi, Kur'an sünnet çizgisinde Mehdi'nin alametlerini, nerede çıkacağını, öyle mi çıktığında neler olacak? Baba İbrahim elini kaldır, yanıma gel bakayım. Bir el kaldır bakayım. Baba İbrahim bir el kaldır, yukarı çık. Bunu ben size daha önce öğretmiştim. El kaldırın, yukarı çıkın, tekrar elinizi indirin. Baba İbrahim bizim sesimizi de duymuyor. Herhalde onun için girip çıkıyor. Yani Kur'an sünnet çizgisinde Mehdi'nin alametleri nerede çıkacağı, bu eğer bilinir ise gelen Mehdi'ye itiraz edilmez. Hah, bizim beklediğimiz buydu. Şimdi Mehdi çıktığında kitabı sünneti anlatacak, öyle mi? Kur'an'ı sünneti anlatacak. Buyur bir sapık daha. Buyur bir sapık da insanları etrafına topluyor. Toplamak istiyor. Böyle diyecekler. Onun için insanın sağlıklı bir ölçüsünün olması ne kadar güzel bir şey. Hani deriz ya devamlı, bir insan kaybettiği şeyin niceliğini, niteliğini bilmiyorsa, bir şeyler aradığında bulduğu şeyin, "Hah lan ben bunu arıyordum." nasıl diyebilsin ki? Şimdi Müslümanım diyenler bugün neyi kaybettiğini bilmiyor ki. Arıyorlar. Ne arıyorsun? Arıyor işte. Ya aradığı şeyin niceliğinden, niteliğinden haberi yoktur. Ki rast geldiğinde de "Hah işte bu benim aradığım" diyebilsin. Ve bir de kaybettiği şeyi kaybettiği yerde de aramıyor. Nasreddin Hoca'nın misali, şeyhimiz bunu ara sıra anlatır. Bir gün bir bakıyorlar ki hoca bir şeyler arıyor yerde. "Hayırdır hoca? Hayırdır hoca, ne arıyorsun?" "Paramı düşürdüm" diyor. Düzlük bir arazi orada. "Yardımcı olalım" diyorlar ve her tarafı arıyorlar, arıyorlar, arıyorlar. "Ya hoca, nerede düşürdün sen bunu? Hani yok. Ya şu kayalıkların içerisinde düşürdüm" diyor. "Ya hoca, o zaman burada niye arıyoruz?" "Ya" diyor, "orada bulunmaz ki" diyor. Yani bizim Müslümanlar da bu şekilde komik bir vaziyette kaybettikleri şeyi kaybettikleri yerde aramıyorlar. Başka yerde arıyorlar. Aynen efendim, aynen. Öncelikle neyi kaybettiğimizin şuurunda olacağız. Neyi kaybettiysek onun şuurunda olacağız. Nerede kaybettiysek orada arayacağız. Yolumuzun nereden şaşırdıysak ta o kavşağa döneceğiz. Yani yolu nereden itibaren şaşırdıysak ta oraya dönme mecburiyetindeyiz. Ve ondan sonra da elimize adres almadan yola çıktık ya, ondan sonra ta orada elimize adres alarak yola çıkacağız. Adressiz yola çıkılmış, fersah fersah yürümüşüz, ters yöne gitmişiz, karşıdan gelen adama konuşuyoruz, selamlaşıyoruz. "Nere gidiyorsunuz?" adam diyor, "Falan yere." "E bura falan yere gitmez ki" diyor. "Allah Allah, sen ne diyorsun ya, ciddi mi söylüyorsun?" "Evet, bura oranın." "Ya bura oraya gitmez ki." Geriye dönüyor, bir bakıyor ki fersah fersah yol gelmiş. Geriye dönse kurt kuş kapacak. İleriye gitse yanlış yol. Müslümanların hali böyle vallahi. Gerçekten böyle olmuşuz yani. Adam onun için sana itiraz ediyor. "Ya" diyor, "olur mu?" diyor, "ya ben senelerdir..." Yani bu misalle bir şeyler anlamanız lazım. Senelerdir adam bir şeye inanmış. Senelerdir amel yapıyor. Bu adamın karşısına çıkıp da "bu yaptığın yanlış, kitapsa sünnette böyle bir şey yazmıyor" dediğin zaman işte aynen o yolun sonuna yaklaşmış olan insanın tavrı gibi apışıp kalıyor. Adam diyor ki "Allah Allah, ya ciddi mi söylüyorsun şimdi? Şimdi bu yol oraya gitmiyor mu?" diyor. Buna benziyor aynı kardeşim. Biz Mehdi'yi beklemek şarttır diye böyle bir şey yoktur. Biz Mehdi'nin geleceğine inanırız. Bu şarttır. Bizim inancımızda böyle bir şey vardır. Budur. Yani Mehdi gelmiş gelmemiş hiç önemli değil bizim için şu an. Geldiğinde tabi oluruz. Öyle mi? Alaka kuramadım efendim. Adı adımdan, babamın adı babamın adından. Bayanlar gibi şimdi adı Taceddin, babasının adı da Turan, sakın böyle anlamayasınız. Bir ara sormuştu bayanlardan bir tanesi, "Adı adımdan, babasının adı da babamın adından" diye peygamberimizin ifadelerini. Yani adı Muhammed, babasının adı Abdullah olacağını. Ve bayanlar da yanlış anlamışlar. Adı Taceddin olacakmış, babasının adı Turan olacakmış. Öyle anlamışlar. Sakın sen de öyle anlamayasın ha. Hanımların dersinde bir tanesi öyle anlamış. Adı adımdan, babasının adı babamın adı, Rukiye Yemen arasında çıkacak. O an kendisine binlerce insan efendim ittiba edecek ve bir mücadele başlatacak. O anki sistem onun üzerine bir ordu gönderecek. Ordu Beyda denilen bir mevkide yere batırılacak. Yani emareleri var efendim. Ya zaten şimdi bu anlamda kitaba, sünnete davet eden kim olursa olsun, biz zaten buna itaat eden insanlarız, sözünü dinleyen insanlarız, öyle mi? Yani yeter ki hakkı getirsin. Merak etmeyin. Kur'an sünnet çizgisinde bu tip insan meydana çıktığında Deccal'ın çıkışı, Mehdi'nin çıkışı, İsa Aleyhisselam'ın inişi, bunlar birbirine yakın olacak efendim.
Bazı vatandaşlar diyor ki mesela peygamberimiz son peygamber değil mi? Evet, son peygamber diyoruz.
Biz Muhammed Mustafa'dan sonra peygamber gelecek demiyoruz ki.
Niye bir daha peygamber gelsin?
Peygamber gelmiyor. İsa Aleyhisselam'ın inişi peygamber geliyor anlamında değildir. Vallahi biz onun anladığı gibi anlamıyoruz ki kardeşim. Yani illa zorlanıp da onun hoşuna gidecek cevap mı vermemiz gerekiyor? Zorlanarak. Güzelce anlatırız. Kardeşim İsa Aleyhisselam peygamber olarak gelmiş. Allah onu kavminin zulmünden kurtarmak için bir mucize olarak diri diri göğe çekmiş mi? Ve Kur'an-ı Kerim'de de biz onun inişini kıyamete yakın bir ilim kıldık diyor. Bir mucize olarak yine kıyamete yakın İsa Aleyhisselam'ı indirecek. Yani bir peygamber indirip de yeni bir risaletten bahsetmiyor. Hatta o geldiğinde buyur namaz kıldır diyecekler. Ay bu ümmetin imamları yine kendi içlerindendir diyor. Onlara tabi oluyor. Öyle akıl yürüterek hadisleri inkar etmek için bunu yapıyorlar. Hadisleri inkar etmek için nereden, nasıl, ne şekilde hareket edeceklerini şaşırmışlar bunlar. Biz öyle bir şey anlamıyoruz. Bazıları Şam'a inecek, bazıları Şam'a mı inecek diyor. Şam'da beyaz minare, yüksek bir yer var. Ya neyse, hiç önemli değil nereye inecekse. Bunların tartışmasına gerek yok. Başka güzel sorular sorun. Güzel sorular sorun efendim. Adak adamayın, adadığınızı da yerine getirin.
O zaman da durumun müsait değerli kesemez
mi? Şimdi kesersin efendim.
Üstüne bir de hakika geldi hocam. Olmadı. Bir kızım oldu hocam. Bunların hepsini ayrı ayrı...
Hepsini bir arada olmaz. Ayrı ayrı. Gücün yettikçe yaparsın. Önce adak. Önce adağını yerine getir. Adak adamayın, adadığınızı da yerine getirin. Adak kaderden hiçbir şeyi değiştirmez. Ancak cimriden mal çıkarır. Senin cimriliğine delalet eden bir hareketmiş demek ki. Tabi bilmiyordunuz daha önce. Düzeltelim onu. Adak adanmaz. Adak Allah'la bir pazarlık gibidir. Oğlum askerden gelirse şöyle yapacağım. Şunum olursa şunu yapacağım. Olmazsa yapmayacağım. Allah'la dolaylı yönden bir pazarlıktır. Onun için İslam, yani Peygamberimiz, adak adamayın, adadığınızı da yerine getirin. Adadığınız adak da Allah'a itaat anlamında olacaktır. Değilse oğlum askerden gelsin senin kafanı kıracağım. Bu da bir adaktır. Bu da bir nezirdir. Seni vuracağım, seni döveceğim. Veya efendim oğlum askerden gelirse Seyyid-i Burhanettin'de kurban keseceğim. Böyle diyelim daha güzel anlaşılır. Bu da bir adaktır ama bu yerine getirilmez. Bu yerine getirilmez ve ne yapılır? Kefaret olarak ne yapılır? 3 gün oruç tutulur efendim. Güzel. Fıkrayı bırak şimdi Mehmet. Avşarın adağı senin olsun. Başka? Başka efendim. Bilmiyorum Hasan onu. Başka? Ben her sorduğunuzu bilme mecburiyetinde miyim? Onu bilmiyorum. Hasan'ın bazen ifrit soruları oluyor. Ben onları bilmiyorum. Bilmiyoruz efendim.
Müslüman birisi diyor, eğer kitaptan bir kadın eğer zina yapmamışsa diyor, yani iffetliyse şeyse diyor, ondan evlenebilir diyor. Sünnet seniyede bu sabit. Doğru mu yani?
Kitap, Allah'ın kitabında bu yazılı. Abdullah İbni Ömer, tuhaf değil bak şimdi. Abdullah İbni Ömer bu ayet-i celileyi izah ederken, açın Bukhari'de, diyor ki, çünkü Bukhari'de diğer bir ayeti getirerek o ayeti sanki nesh olduğunu anlatıyor. Allah'a şirk koşan kadınları nikahınızda tutmayın diyor. Bu bir ayet mi? Mümtehine suresinde bakınız. Allah'a şirk koşan kadınları nikahınızda tutmayın diyor. Ehli kitabın kadınları hakkında soru sorulduğunda Abdullah İbni Ömer diyor ki, ben diyor İsa Allah'ın oğludur diyen bir kadının şirkinden daha çirkin bir şirk göremiyorum. Niye nikahlayacakmışım ki onu diyor. Yeter mi bu cevap? Şu an Hristiyanlardan, Yahudilerden efendime söyleyeyim, gideceğim bir kadın nikahlayacaksın, öyle mi? Peki ne olacak bu ayeti celile? Yani Allah'a şirk koşan kadınları nikahınızda tutmayın diyor. Nasıl bir Yahudi kadını, Hristiyan kadın, Üzeyir Allah'ın oğludur diyen bir kadını dinden, imandan uzak? Ehli kitaptan namuslu, iffetli kadınlar o anki bahsedilen ehli kitapla şimdi bir mi acaba? O anki ehli kitapla şimdiki bir değil. Ehli kitabın kestiği de yeniliyordu o zaman. Şimdi ehli kitabın kestiği yenilir mi? Ha, ehli tabii kestiği de yenilir. Ehli kitap ta o zaman Allah'ın adını anarak kesiyor. Bismillah deyip de kesiyordular. Besmele ile çekiyordular. Besmele çekerek kesiyordular ehli kitap. Onun için ehli kitabın kestikleri bize helaldi. Bizimkiler zaten herkese helal. Paşa keyifleri bilir. Yemezse yemesinler. Bura anlaşıldı mı? Şimdi ne gerek var? Hayrola Yahudi Hristiyan karı mı düşünüyor? Abdullah İbni Ömer'in o ayeti celileyi nasıl anlayacağımız gerektiği hususunda bilgisi orada. Ayet de getirerek müracaat edebilirsiniz. Anlattığımın delilini isteyebilirsiniz. Yani Yahudi olsun, Hristiyan olsun, namuslu, iffetli, benim dinime teslim olacak bir hanımı alırım. Niye almayayım ki? Ben o ayeti mensuh, yani nesk olmamışsa böyle anlarım. İsa Allah'ın oğludur diyen bir kadını nasıl nikahlarsın? Diğer ayet ne olacak? Diğer ayeti cellede siz Kur'an'ın birbirine zıt olduğunu mu iddia ediyorsunuz? اَفَلَا يَتَدَّبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُ فِي اِخْتِلَافًا كَسِيرًا. O Kur'an'ı hiç düşünmüyor musunuz? Eğer o Allah'tan başkası tarafından olsaydı içerisinde birbirine muhalif şeyler olurdu. Kur'an'da birbirine muhalif bir şey yok. Biz anlayamıyoruz. Herhalde Allah'ın kitabını en güzel şekliyle anlayan Allah'ın Resulü ve onun etrafındaki insanlardı. Anlaşıldı mı? Aleyküm selam. Baba İbrahim, elini kaldır da yukarı çıksana, sen ses duymuyor musun? Baba İbrahim şimdi eğer sesi de duyamıyorsa garibim çatlamıştır, biliyor musun? Hoca ne anlatıyor acaba? Baba İbrahim Almanya'dan samimi bir kardeşimiz, Allah razı olsun. Telefonlarda yayın yapıyorlar elhamdülillah. Tabi onun vesilesiyle inşallah bizim dağarcığımıza da bir şeyler yazılır inşallah. Orada telefonla şey yapıyorlar, sohbet dinletiyorlarmış. Güzel. Elhamdülillah. Güzel. Peki efendim. Başka var mı beyler? فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayet bulurlar. Doğru yolu bulurlar. Tabi. Bizim gibi iman etmediği müddetçe kim olursa olsun İtibar etmiyoruz efendim. Tabii. Aynen efendim, aynen. Aynısı efendim. Allah yardım etsin. Ne diyelim? Allah yardım etsin. Evet. Saçına saç ekletenlere Allah lanet etsin. Ya zaten saçı olmayan saç ekletir. Saçı olan niye saç ekletsin ki Hasancığım? Bedenlerine dövme yapanlar, yaptıranlar. saçlarına saç ekleyenler, yüzlerinden tüy alanlar, dişlerinin arasını sırıtkan görünmek için yontanlara Allah lanet etsin. Yüzlerinden tüy alan, kaşlarını alan, kaş da yüzdedir, kaş geçmiyor orada. Yüzlerinden tüy alanlara diyor. Heyhat da heyhat. Aslında bu ifade müennes sıgasıyla, yani kadınlara hitap ediyor. O anki, yani bu problemler kadınlarda görüldüğü için müennes sıgasıyla gerek erkekleri de kapsar tabii ki. Bazen diyorlar ya işte bu burada kadınlara hitap ediliyor. Erkek yapabilir mi dövme? Yaptırabilir mi dövme? Yüzünde tüy olmamasına rağmen kadın yüzünden tüy aldığında lanetleniyor. Erkek nasıl yüzünden tüy alabilir? Kaşını gözünü nasıl yolabilir? Allah ıslah etsin. Vallahi sakalını yolanlar düşünsünler. Mehmet'im sen düşün. Resmi bir işte çalışmıyorsun. Şimdi sen kaşındın. Bunu bir kaşıyalım değil mi? Sen kaşındın şimdi. Resmi bir işte çalışmıyorsun. Durumun yerinde, Kayseri gibi bir yerde, merkezde hem de durağın var. Durak. Bilmem, geçen senin evinde anlatıyordu. Bilmem kaç milyar. Efendim köyünde arazi, şu bu falan. Öyle fazla avradın sözüne bakan bir insan da değilsin. Sen sakalı niye bırakmıyorsun da zorla kaşınıyorsun? Niye kesiyorsun? Niye hanımlara benziyorsun sen? Babana benzesene sen. Babanı gördüm, sakalları vardı. Haklıyım değil mi? Böyle boyun bükmeni Rabbim görüyor. Bunun vesilesiyle sana sakal nasip etsin. Diğer sakal olmayanlar hemen kafasını yere eğiyor bak. Saçına saç ekletenler Allah lanet etsin diyor. Bize düşen budur arkadaş. Bunu söyleriz o kadar. Yani peruk meruk takmak caiz bir şey değildir. Ümmü Zeynep ne yazmış? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki müşriklere Allah'ın ayeti ve sünnet iletildi. Kabul etmeyenler kafir oldu. Kabul edenler Müslüman oldu. Şimdiki Müslümanlar kabul etmeyince mazeretli diyorsunuz. Bu ikilem değil mi? Efendim biz böyle bir şey demedik. Şu an yazmış olduğun sözler en sonki cümleye kadar benim kendisine tabi olduğum, yani kendim söylediğim sözlerdir diyebilirim. Allah Resulü döneminde müşrikler demeyeceğiz. Allah Resulü döneminde insanlar Allah'a ve Resulüne davet edildi. Yani cahiliye döneminde. İnsanlar Allah'a ve Resulüne davet edildi. Daveti kabul edenler Müslüman oldular. Yan çizenler ise kafir oldular, müşrik oldular. Onun için biz de diyoruz ki ey harici zihniyetinde olan insanlar, insanları önce Hakk'a davet edin. Çünkü Mekkeliler de inanan insanlardı. Mekkelilerin imanları vardı ama imanlarına zulüm bulaştırmışlardı. Onun için müşrik. Şirk koşuyordular, müşrik oluyordular. Yani amelleri onun için şirkti. Bizler onları ne yapacağız? İmanlarına bulaştırdıkları zulmü nasıl temizlemeleri gerektiği hususunda Kur'an sünnette ne yapacağız? Onlara yardımcı olacağız. Yani Resul dönemindeki davetin, tebliğin aynısı yapılması gerekir. Her şeyden önce Resulullah gibi vahiy ile konuşan insanlar mıyız biz? He? Değiliz. Resulullah gibi davet yapan insanlar mıyız biz? Değil. Resulullah'ın eliyle birçok mucizeler, onun cahiliye dönemindeki tavırları bile, ki kendisine biz cahil sözünü kullanamayız, onun cahiliye dönemindeki tavırları bile, yaşantısı bile parmakla gösteriliyordu. Yani emin bir insandı. Emin. Emin insan. Vahiy ile konuşan, mucize gösteren Allah'ın izniyle, öyle mi? Daveti mükemmel bir şekilde yapan, siz bununla da karıştırmamanız lazım. Resulullah'ın anlatmasıyla senin anlatman bir mi? Sen dün elinde şarap şişesiyle dolaşıyordun, uyanık. Bugün seni kim kabul edebilir? Bizim Hasan'ın eniştesi. Dünkü bayanların dersinde de Fatma'ya takıldık. Adamın belinde bir şişe, cebinde bir şişe, elinde bir şişe. Mehmet'im sen Kayseri'de bu anlamda tanınan bir insansın. Öyle mi Levent abi? Sen şimdi 2 ay, 3 ay, 5 ay veya 1 sene kitap sünnetle amel etmeye başladın. Yani millet seni şimdi dinler mi ya Mehmet, sen dün elinde şarap şişesiyle dolaşıyordun. Bugün kalktın bütün Müslümanları tekfir ediyorsun efendim, kabul etmiyorsun. Muhammed Mustafa'nın geçmişinde böyle bir şey yoktu. O emin insandı. Doğru sözlü insandı. Ebu Cehil ile bir başkası konuşuyorlar. Tabii bu başkası sonradan Müslüman olduğu için bunu anlatıyor. Ebu Cehil'e ne diyor biliyor musun? Doğru söyle diyor. Muhammed yalan mı söylüyor? Muhammed yalan mı söylüyor? O da diyor biliyor musunuz? Yazıklar olsun sana. Sen Muhammed'i ne zaman yalanına rastladın diyor. Bak şimdi Ebu Cehil bunu söylüyor. Ya Ebal Hakem, Muhammed yalan mı söylüyor? O da bak nasıl savunuyor onu. Diyor ki yazıklar olsun sana. Sen Muhammed'in ne zaman yalan söylediğini duydun. Ebu Cehil bunu söylüyor bakınız. Bu sefer soruyu soran tekrar diyor ki peki diyor, niye o zaman biz tabi olmuyoruz, kabul etmiyoruz? Ebu Cehil'in cevabına bakınız. Bakınız bunlar niye kafir müşrik oldular? İyi dinleyiniz. Ebu Cehil diyor ki vallahi biz senelerdir at başı yarışıyoruz. Yedirdiler yedirdik, içirdiler içirdik, giydirdiler giydirdik. Kabe'nin şu görevleri onda, şu görevleri bunda. Eğer biz kalkar onlara nübüvveti verirsek bizi öne geçerler. Biz bunu kabullenemeyiz diyor. İnadi olarak. İnadi olarak. Onun için Allahu Azze ve Celle onlar seni oğullarının tanıdıkları gibi tanıyorlar. Aslında onlar seni çok iyi tanıyorlar. Ve onlar seni yalanlamıyorlar. Onlar bile bile Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. İşte kafir ve müşrik böyle olunur arkadaşım. Kafir müşrik böyle olunur. Adam cahil, dinden imandan uzak. Yani senin tarif ettiğin dinden imandan uzak. O bir şeyler yapıyor. Samimi, gece namaza kalkıyor. Öyle öğrenmiş, onu yapıyor. Sen kalkıp da sen kafirsin, müşriksin. Adamlar camiden çıkıyor. Ne diyeceğiz bu adamlara? Adam ne diyor? Diyor ki, bunların hepsi de müşriktir diyor. Niye? TC'nin imamının arkasında namaz kıldıkları için. Allah seni ıslah etsin. Allah seni ıslah etsin. Yani akıllı bir insanın söyleyeceği bir söze benziyorum. Ben dün mü evvelsi günü mü net ortamında bunu soruyorum. Yine bir zavallı çıkmış ki o adam diyor doğru söylemiş. Bozacının şahidi Şıracı. Doğru söylemiş diyor. Bir de hariciler türedi yani. Allah ıslah etsin bunları. Tabii yani onlar Ebu Hanzala değil, Ebu Hanzo deyin ona. O pek Hanzala'ya benzemiyor, o tam bir Hanzo'ya benziyor. Tam bir Hanzo'ya benziyor. Müslümanları tekfir eden Hanzala olmaz. Hanzala hiçbir Müslümanı tekfir etmiyordu. O Hanzo'ya benziyor, affedersiniz. Şialara, haricilere, hadis inkarcılarına asla özelinizden yazabilirler, şudur budur, erkekseniz mikrofon verseniz de demek korkuyorsunuz falan. Bu anlamdaki tahriklere hiçbir zaman kapılmıyorsunuz. Bu odada kitap sünnetle amel eden herkes konuşur. Ama hariciler konuşmayacak. Şia konuşamaz. Hadis inkarcısı konuşamaz. Ama dinlerler tabii ki. Dinlerler efendim. Onların dinletecek bir şeyi yok ki. Onların dinlemeye ihtiyacı var. Hocam her şeye rağmen yine de bu üslubunuza dikkat edin. Size ve Müslümanlara asla yakışmıyor. Teşekkür ederim efendim. Dikkat ederim efendim. Ben Hanzala ile karşılaştığımda belki sarılırım, helalleşirim. Ama onun tekfir ettiği insanlarla o nasıl helalleşecek hiç biliyor musun sen? Doğru söylüyorsun. Doğrularını kabul ederim ben. Hanzala bu kafayla giderse öbür tarafta Hanzo olmayı da çok ister. Çok arzu eder ama orada ya leyteni kuntu turaba, ah keşke biz de toprak olsak. Hayvanların kendi aralarında kısas yapılıp hesap görülünce Allah hayvanları toprak edecek. Bunu gören kafir ya leyteni kuntu turaba, ah keşke biz de kafir olsak. Toprak olsak. Bugün milleti tekfir edenler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cehennemliklerin köpekleridir diyor haricilere. Sen bu zihniyetle önüne gelen Müslümana kafir de müşrik de Allah korusun. Evet efendim, her şeyden önce bizler kendimizden sorumluyuz. İşte zaten onlar kendilerini bırakıp da başkalarının sanki sorumluluğunu o cılız omuzlarına yüklenmişler gibi hareket ediyorlar. Hesap görücü gibi, ceza verici gibi efendim milletin arasında dolaşıyorlar. Fitne fesat çıkarıyorlar. Kafirsin, müşriksin efendim, münafıksın diye Müslümanları damgalıyorlar. Herhalde bu tipleri de teşhir etmekte fayda vardır efendim. Benim kullandığım sözlerin güzellerini alın. Çirkinleri bana ait olsun. Düzeltirim inşallah. Merak etmeyin. Evet alayım Hasancığım. İfrit sorusu olursa biz cevap vermeyiz Hasanım, yani o kadar basit. Önce birinci soruyu. Cennete hayvanlar girecek mi? Cennet hayvanların yeri değil. Ne iki ayaklı hayvan, ne dört ayaklı hayvan, ne kanatlı hayvan girmeyecektir. Hayvanların yeri değil. Kuş etleri, onlar kesilmiş, pişirilmiş etler. Nerelerden hesap yapıyorsun Hasan yani? Bence sigaranın üzerinde böyle bir hesap yap da onu terk et. Bak şimdi cennette diyor bize kuş etleri yedirilecek. Cennette kuş mu var acaba bak? Allah'ın büyük bir mutfağı vardır. Orada ol diyecek, hemen kuş eti olacak. Yani böyle havada yakalayıp bizim sonar gibi tüfekle vurulup getirilen kuşlar mı anlıyorsun? Allah ol dedi mi orada kesilmiş, pişirilmiş bir kuş eti. He? Böyle inanmıyoruz biz. Mesela çocuk. Orada diyor, eşler diyor çocuk sevmek arzu edecekler diyor. Hamileliği, doğumu bir anda çocukları olacak, çocuk sevecekler. Şimdi sen bunu hangi akıl mantıkla çözebilirsin? Dünyadaki aklınız, mantığınızla hangisiyle çözebilirsiniz? Allah'ın ilmi, kudreti, kuvveti. Ol diyor, oluyor orada. Siz de seviyorsunuz efendim. Canınız kuş eti mi istedi? Pat önünüze bir kuş eti geliyor. Orada ağaçlarda dolanan, işte vurulan, getirilen falan. Ha, şimdi cennetin kendisine ait özel kuşları falan, bunlar var. Ama senin soruna dikkat et. Hayvanlardan, yani ölüp de gidecekler var mı? Biraz önceki rivayette ne anlatıldı? Boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını alacak mı? Hayvanlar arasında bu anlamda bir kısastan sonra onlara toprak olun diyecek ve toprak olacaktır. Esma-ül Hüsna soruyor. Benim aklıma geldi. Kıtmir, Hüddüt, mesela bunlar diyor cennete girecek mi? Şimdi Kıtmir'le Hüdhüd'ün cennete gireceğine dair Esma-ül Hüsna delil senin getirmen lazım. Bu tip iddiası olanlar ispatı da kendileri yapmaları lazım. Çünkü el-beyyinatü alel-müdde'i, ispat iddia edene aittir. Soruyu sen sordun değil, sen soruyu bana sordun. Aslında bunun cevabı sizde var Esma-ül Hüsna. Seni ben tanıdığım için bu sorunun cevabı da sizde var. Siz bu sorunuzla hop hop hocam Kıtmir'le Hüdhüd girecek. Siz burayı unuttunuz mu? Siz aslında bunu efendim demek istiyorsunuz ama ben size yine tekrar döneyim sorayım. Böyle bir şeyin iddiasını yapanlar ispatını yapmaları lazım. İddiasını yapanlar ispatını da yapmaları gerekir. Öyle mi? Girmeyecek efendim. Tabi peygamberin devesi de girer, peygamberin efendim atı da eşeği de, atı, eşeği, deveyi cennete dolduracaklar. İti, köpeği, kıtmir, şudur budur. Nuh'un gemisi de girer cennete, niye girmesin? O da Nuh'u ve kavmini taşıdı. İman edenleri taşıdı efendim. Delil ister efendim, delil. Siz bırakın hayvanların cennete girip girmeyeceğini, siz kendiniz cennete girecek misiniz, girmeyecek misiniz? Daha doğrusu biz cenneti nasıl kazanırız? Gelin biz bunun peşinde uğraşalım. Bize faydası olan şeyleri konuşalım. Allah'ın cenneti geniş. Merak etmeyin. Allah Kıtmir'i cennete soktu da ya Rabbi biz köpek istemiyoruz bizden. Çıkar buradan. Herhalde biz bunu demeyiz. Herhalde biz bunu söylemeyiz. Ama bunlar delili olmayan şeylerdir. İşte Kıtmir girecektir. Hüdhüd girecektir. İşte peygamberin devesi girecektir. Bunlara delil ister efendim. Delil varsa itirazımız olmaz. Önemli olan bizim cenneti nasıl kazanacağımız. Allah bizi cennetine koysun. Esma-ül Hüsna seni de cennetine koysun. İnşallah yavaş yavaş kılıcı kalkanı bizim Musa'nın dediği gibi inşallah kılıcı kalkanı bırakmışındır. Yavaş yavaş yavaş yavaş bize yaklaşıyorsun. Bizdensin de daha doğrusu yavaş yavaş bazı hatalarını terk ediyorsundur. Belki gel ki böyle ortamda bunlar söylenmez ama sen bizim bacımızsın. Sen inşallah hakkı kabul eden, eğriler tespit edildiğinde onlardan uzak duran bir bacımızsın. İnşallah sana da bize de hakkı nasip etsin Rabbim. Evet efendim.
Hocam asıl imanla kamil imanın nasıl ayırt ediliyor? Esas gerçekten iman ikiye mi ayrılmalı?
İman ikiye ayrılmaz. İman ikiye ayrılmaz. İman çok cüzleri olan, iman tecezzi kabul eden bir mefhumdur. İman 70 küsur şubedir. En yükseği la ilahe illallah. En küçüğü insanlara eziyet verecek şeyleri yoldan izale etmek hayada imandan bir şubedir diyor. Öyle mi? Yani iman bab bab, bölüm bölüm, cüz cüzdür. İtikada dair olan şeyler imandır, amele dair olan şeyler imandır. Amel imandır. Yani dilin telaffuzu iman, azaların tatbikatı iman, ameller iman, kalbin duygusu, hayası da imandır. Haya da imandan bir şubedir diyor. Dünkü dersimiz buydu efendim. Taklidi iman ile tahkiki iman, onu şöyle demek istiyorlar. Yani inancınız, imanınız hep taklidi. Kim ne diyorsa ona inanıyorsunuz. Taklidi iman bu. Tafsili ayrı. Taklidi iman budur. Yani her söylenene inanmaktır. Bu taklidi imandır. Tahkikli iman ise insanın inanacağı şeyler hakkında delilleri bulması, görmesi, ondan sonra inanmasıdır. Bu da tahkiki iman. Tafsili iman ise nedir? İman şubelerinin bütün tafsilatından haberi olup, öyle mi? İman hususunda bütün tafsilattan haberi onlara usulüne uygun bir şekilde inanmanın adıdır efendim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı efendim? Ben şu kaydımı kapatayım. Vallahi 2 saat olmuş efendim. Aleykümselam Esma-ül Hüsna. Aleykümselam.